Podcast dinle.
İyi günler. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Özel bir röportajımız olacak. Diğer taraftan gündeme dair gelişmeleri de sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşacağız. Önce her zaman olduğu gibi günün öne çıkan, ekonomide öne çıkan başlıklarına bir göz atalım. Yurt dışı yerleşikler 77.9 milyon dolarlık hisse aldı. 13 Ağustos itibariyle hisse senedi stok miktarı 22.4 milyar dolar oldu. 77,9 milyon dolarlık hisse alımı var yurt dışı yerleşiklerden. Yabancı girişinin de son haftalarda arttığını görmüştük. Kademe kademe yabancı giriş geliyor. İşte birazdan bakacağız piyasalara da. Özellikle bankacılık hisselerine bir giriş söz konusu. Bunu hep birlikte gördük. Yurt içi yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetleri portföyü de 13 Ağustos haftasında 45.2 milyon dolarlık bir azalma gösterdi. Diğer taraftan kısa vadeli borç stoğu 121.7 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın kısa vadeli dış borç stoğu Merkez Bankası'nın revizyonuyla 26 milyar dolar geriledi. Güncel stok Haziran'da 121.7 milyar dolar oldu. Revizyonun tamamı Türkiye'nin dış borç göstergelerinde aşağı yönlü belirgin bir düşüş yarattı. Revizyon bazı verilerde aşağı yönlü 37 milyar dolara kadar ulaştı. Bu revizyon sonrasında dış borç stoğunda bir gerileme meydana geldi. Bunun önümüzdeki dönemde işte baktığımızda özellikle risk primine de yansıması, Türkiye'nin risk primini de düşürmesi beklentiler içinde. Veri kalitesi anlamında izlenen bir konu ve veri kalitesinin düzeltilmesi söz konusu bu revizyonla birlikte. Selden etkilenen tüm bölgelere elektrik verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19 itibariyle elektrik arzı sağlandı açıklamasını yaptı. TMEO fındık alımlarına 1 Eylül'de başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alımlarına 1 Eylül'den itibaren başlayacak. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fındık alım fiyatları açıklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bir anlaşma Aselsan'dan 40.3 milyon euroluk sözleşme Aselsan ile askeri fabrika ve tersane işletme Asfat arasında açık deniz karakol gemisi ile ilgili 40.3 milyon euroluk sözleşme imzalandı. Bu da önemliydi bugünün önemli haberlerinden. Çin Afganistan'daki bakır madenini açmayı planlıyor. Çin medyasında yer alan habere göre kontrat sahibi Çinli şirketler Afganistan'da yıllardır ertelenen dünyanın en büyük ikinci madeninin açılışını ülkede durumun istikrar kazanmasının ardından gerçekleştirmeyi planlıyor. NATO 20 Ağustos'ta Afganistan için toplanacak. NATO Dışişleri Bakanları toplanacak. Sanal bir toplantı yapılacak. Diğer taraftan Goldman Sachs Amerika Birleşik Devletleri için büyüme tahminini düşürdü. %6,4 olan 2021 yılı büyüme tahminini %6'ya indirildi. 2022 için %4,4 tahmin ise %4,5'a revize edildi. Diğer taraftan Moody's küresel ekonomide %5,7 büyüme bekliyor. Moody's tarafından yayınlanan raporda küresel ekonomik büyümenin ABD'de açıklanan yeni teşviklerle olumlu etkilendiği belirtiliyor. Ve dün dünya genelinde 4 milyar 840 milyon doz aşı uygulandı. Burada da aşı uygulamasında artış var ama istenilen hızla değil. Diğer taraftan Delta varyantta ciddi bir artış söz konusu. Piyasalara bakalım. Evet, piyasalara bakacağız. Piyasalarda son duruma bakacağız. Bu arada yeni bir veri geldi. ABD'de işsizlik maaş başvuruları geldi. Geçen hafta 348 bin oldu. Beklenti 363 bindi. Beklentilerin altında geldi işsizlik maaş başvuruları. İstihdam konusunda malum FED çok dikkat ediyor, önem veriyor. Diğer taraftan dün FED tutanakları gelmişti ve FED tutanaklarının etkisiyle aslında Borsa İstanbul'da da bugün kayıp olduğunu görüyoruz. Neden? Küresel tarafta kayıplar var. Varlık alımının bu yıl azaltılmasının muhtemel olduğu sinyali verildi. Evet, fikir aylıkları var. Bazı FED üyeleri FED tutanaklarına göre bu yılın sonuna doğru faiz bu yılın sonuna göre varlık alımlarının azaltılmasına yönelik beklenti içinde. Bazıları önümüzdeki yıl yapılmasını bekliyor. Dolayısıyla bir fikir ayrılığı var ama bu yıl azaltılması muhtemel gibi gözüküyor. Bu yönde verilen sinyaller var. Bunun küresel borsalarda satış baskısı olarak yansıdığını gördük. Borsa İstanbul'da tabii bundan etkilendi. Borsa İstanbul'da %0,79 eksi 1438, 1460 puanın üzerine çıkan Borsa İstanbul yeniden oradan geriledi. Şu anda 1438 puan seviyesinde %0,80'lik kayıp var BIST yüzde. BIST Banka ve BIST Sinayi'ye bakalım. BIST Banka'da %1,38'lik kayıp var 1292 puanda. BIST Sinayi'ye bakalım. BIST Sinayi tarafında da %1'lik kayıp var 2542. Borsa İstanbul'da en çok artanlar, BIST yüzde en çok artanlara bakalım. Koza Madencilik, Torunlar GEO, Odaş Elektrik, İpek Enerji, BİM Mağazalar, BIST yüzde en çok artanlar. BIST yüzde en çok düşenlere bir göz atalım. Alkim Kimya, Borusan, Alarko Holding, Koç Holding, Doğan Holding görüyoruz. Holdingler ağırlıklı. BIST yüzde en çok azalanlarda. Geçtiğimiz günlerde holdinglerde toparlanma, ciddi bankalarla birlikte ciddi bir toparlanma görmüştük. Ve dolar TL. Dolar TL'de durum ne? 8.53. Bugün %1'e yakın bir prim var. 8.54 görülmüştü. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de de 9.99 yeniden 10 sınırına gelmiş durumda. Euro dolar paritesi ve dolar endeksi. Euro dolar 1.1698'de hafif bir gerileme. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de 93 seviyesindeyiz. 93'ün üzerine çıktı. Dolar endeksi de biraz güçleniyor bu arada. Devam edelim. Küresel borsalara bakacağız. Avrupa borsalarında bakın. Paris'te %2,69. Frankfurt'ta %2. Londra'da yine %2. Madrid'de %1'e yakın düşüş var. Avrupa borsaları da dün de kayıptaydı. Bugün de kayıptı ama düne kadar 10 gün üst üste yükselişler göstermiş ve yeni rekorlara imza atmıştı. 2 gündür de kayıpta. Asya borsalarından nasıl geldik? Asya piyasalarında da kayıplar vardı. Hong Kong'da %2'nin üzerinde kayıp gördük. Güney Kore'de %2'ye yakın. Japonya'da %1,10'luk kayıp vardı. Hindistan ve Çin'de de yine kayıplar olduğunu gördük. Peki devam edelim. ABD borsaları. Vadelilere bakıyoruz. Dow Jones %0,86 ekside. Nasdaq 0,58 ekside. S&P 500 %0,73 ekside. Gördüğünüz gibi Avrupa borsalarında düşüşler var. Sert düşüşler. Asya borsaları zaten düşüşle gelmişti. ABD vadelileri de geriliyor. Bunları görüyoruz. Devam edelim. ABD 10 yıllıksa 1,24. Bugün 1,23'ü görmüş ama orada da %2,5'un üzerinde kayıp söz konusu. Ve ABD 10 yıllıktan sonra altın peki nasıl etkilendi? FED tutanakları biraz dengeleri bozdu. Diğer taraftan artan delta varyantı da tabii ki tedirginliği arttırıyor. 1800 dolara yeniden yaklaştığını görüyoruz. 1791 dolarda altının onsu. Peki gram altın nasıl etkilendi? Tabii bir taraftan dolar TL. Bir taraftan da altının onsu bir miktar yükseldi. 490 liraya dayandığını görüyoruz. 491 lirayı gördük gün içinde. Gümüş. Gümüşün etkilenmesine bakalım. Gümüş de aslında çok etkilenmedi. Altın biraz tepki verdi yukarı yönde ama gümüş de 23 dolar 47 sent seviyesinde işlemler geçiyor. Petrol fiyatlarına baktığımızda Brent petrol geriliyor. Burada delta varyantı çok etkili. 66 dolara geldi. Brent petrol %2,33'lük kayıp var. ABD ham petrolü ise bakalım %3'lük kayıp var 63 dolar seviyesinde. Exiniti Grup Araştırma Müdürü Hantan, FED toplantı tutanaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı tutanaklarına göre FED'in varlık alımlarını azaltmasına ilişkin yıl sonunu işaret ettiğini söyledi.
Fed şu an alımların azalmasıyla ilgili olarak bu sene sonunun sinyalini veriyor. Burada aslında Haziran toplantısına kıyasla da biraz şahin tutum görüyoruz ve bir yanda da piyasalar tabii durumu anlamaya çalışıyor. Fed acaba gerçekten ne zaman varlık alımını azaltmaya başlayacak? Bunu anlamaya çalışıyor. Tabii şunu biliyoruz bu noktada. İlerleme kaydedilmesi gerekiyor hala alımların azaltılmaya başlaması için. Yani o da yine bu senenin sonunu işaret ediyor. Tabii kimileri boğa tutumunda bunun dolara biraz yansıdığını görüyoruz. Hatta şu esnada da bu gidişat devam ediyor. Şunları unutmayalım. Birkaç hafta öncesinde Blockbuster'dan tarım dışı istihdam raporu geldi. Fed yetkilileri ise bir ya da iki kere daha canlı toparlanmanın sinyallerini görmek istediğini belirtiler. Özellikle iş gücü piyasasında. Ekonomik verilere bakacak olursak, Haziran'daki FOMC toplantısından bu yana durum biraz karmaşık. Mesela tüketici tarafı ile ilgili ya da perakende ile ilgili gelen veriler biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Dolayısıyla dediğim gibi durum verilere bağlı olacak ki Fed de buna yoğunlaşacaktır. İstihdam verileri ki biz de bunları sıklıkla konuşuruz, tartışırız ve aynı zamanda farklı yumuşak veriler, mesela algı ile ilgili veriler de yine takip edilecektir. Şahsen ben alımların azalmasıyla ilgili açıklamaların Eylül FOMC toplantısında gelebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta da Jackson Hole var. Dolayısıyla bunun için biraz vakit erken, ama Eylül toplantısında bence Fed böylesi bir açıklamayı yapmak için her türlü veriyi yine almış olacaktır. Göstergelere baktığımız zaman bize yakın vadede bir düzelmenin olası olduğunu görüyoruz. Mesela S&P 500 değerlemelerine baktığımız zaman şöyle bir durum var. Her iki katına çıkınca, her %100'lük yükseliş tamamlandığında bir düzelme görürüz. Bu hep böyle oldu. Peki bunun tetikleyicisi ne olabilir? Mesela alımların azalması ile ilgili mesajlar olabilir. Bu önümüzdeki ayda takip edilmeli. Eğer ki Fed alımların azalması ile ilgili bir açıklama yaparsa Eylül toplantısında, bu bir katalizör etkisi oluşturur ve belki S&P 500'de %10 civarında bir düzelme görebiliriz. Bununla beraber aslında piyasalara baktığımız zaman piyasalar bir öngörüde, bir tahminde bulunmaya çalışıyor. Fed acaba gerçekten ne zaman alımları azaltmaya başlayacak? Bunu düşünüyorlar. Tabii bir de hızı. Nasıl bir hızda bu teşvik önlemleri geri çekilmeye başlayacak? Yani durum bu. Düzelme ne kadar çabuk gelir? Yani kısaca şu, Fed eğer piyasalara bir şok etkisi yaratmazsa, ki bunun riskini de almak istemiyorlar, doğru iletişim kurarlarsa alımların azalmasıyla ilgili, sakin hareket ederse ve piyasalarında kendi öngörüsünü geliştirebilecek alanı olursa, zaten bu durum piyasalarda fiyatlanmıştı. O zaman doğal bir şekilde bir miktar hisse senedi değerlemelerinde geri çekilme görebiliriz. Ama tabii beklenmedik bir şey olursa da biraz daha şiddetli, biraz daha vahşi bir hareket olur ki kimse bunu riske etmek istemez.
Savunma Sanayi Fuarı devam ediyor. Apara olarak takip ediyoruz. Özel röportajlar yapıyoruz. Sizlere aktarıyoruz yenilikleri, son teknolojileri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Apara muhabiri Rıfat Fırat Savunma Sanayi Fuarı'nda özel bir röportajla karşımızda. Aselsan Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün'le birlikte hemen sözü Rıfat'a bırakalım.
Teşekkür ederiz. 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere 53 ülkeden firmanın ürün ve hizmetlerini sergilediği fuar devam ediyor. Bizler de bugün röportajlarımıza devam ettik. Yanımızda da çok özel bir konuğumuz var. Aselsan standındayız. Yanımızda Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün var. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Tabii öncelikle ilgiyi sormak istiyorum size. Ben çok fazla yabancı katılımcı gördüm. Sizin gözlemlerinizi de almak isterim.
Teşekkür ederim. Aslında ilgi Aselsan standı şu anda saat 4'ü çeyrek geçiyor. 5'te kapanacak görüyorsunuz. Evet. Bütün ürünlerimizin önü dolu. Hem ulusal hem uluslararası ziyaretçilerimiz sadece katılımcı olarak değil, biraz evvel rakamları, sayıları siz de paylaştınız. Burada ürünlerini paylaşan, ürünlerini gösteren ulusal uluslararası firmalar olduğu gibi yine aynı şekilde standları gezen, savunma sanayi ilgisi olan çok insan var. Biz de bu üçüncü gün bu yoğun tempoyla bu ilgiyle beraber yaptıklarımızı, geliştirdiklerimizi, ürünlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani sorunuzun cevabı ilgi çok yüksek.
Efendim Aselsan fuara kaç ürünle katılıyor? Özellikle ilk sergilenen ürünler var mı?
Teşekkür ederiz. Aselsan, belki şunu söylemek gerekir. Aselsan İDEF fuarında 7000 metrekare kullanıyor. Bir kısmı işte burada gördüğünüz kapalı alanda, bir kısmı da açık alanda sergileniyor. Bizim malumunuz çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Bu geniş ürün yelpazemizden ancak bir kısmını bu alanlarda sergileyebiliyoruz. Bu İDEF fuarında 250 ürün sergiliyoruz. 250 ürünün 60 tanesi ilk defa bu fuar alanında sergilenen ürünler.
Efendim tabii benim özellikle dikkatimi çekti. Az önce standı geçerken millileştirme konusuna sanki özel bir önem verilmiş bir bölüm var. Bundan biraz bahseder misin?
Bu sene biz millileştirmeye hakikaten ayrı bir odağımızı ayrı bir millileştirme olduğunu ayrı bir bakış açısıyla yansıtmak istedik. Çünkü Aselsan'ın kuruluşu malumunuz bir ambargo sonucu yerli ve milli haberleşme sistemleri üzerine üretmek üzere kurulmuş bir şirket Aselsan. O gün telsiz ve haberleşme sistemleriyle başlayan yolculuk bugün işte komuta kontrol sistemleri, elektrooptik sistemler, güdüm sistemleri, elektronik harp, radar sistemleri, hatta bu savunma sanayinde elde ettiği tecrübeyi sivil alanlara da uygulayan ve bütün bunlarla beraber ülkemize hem teknolojik hem ekonomik katkı sağlayan bir şirket, dünyanın savunma sanayi şirketleri içerisinde işte ilk 100'e girip hatta ilk 50'de 48. sırada yer alan bir şirket haline geldi. Dolayısıyla biz bu ürünleri Aselsan'da tabii ki kendi mühendislerimizle beraber tasarlıyoruz. Bunları üretiyoruz, geliştiriyoruz ama bunların seri üretimlerini yaparken mutlaka ve mutlaka ülkemizdeki yetenekleri, kabiliyetleri, altyapıyı kullanmaya gayret gösteriyoruz. Millilik çünkü bizim dediğim gibi kuruluşumuzda, özümüzde, genlerimizde olan bir şey. Biz aldığımız her projede o projenin alt komponentleri, alt sistemlerinde ülkemizdeki yetenekleri nasıl paylaşabiliriz? Bunu mutlaka düşünerek tasarlamaya başlıyoruz. Bu mentalitemizi bu fuarda yansıtmak istedik. Bunun için milli ve yerli ürünlerimizi tedarikçilerimizle beraber, geliştirdiğimiz ürünlerle beraber kendi standımızda sergilemeyi arzu ettik. Arka planda millileştirilmiş ürünler diye gördüğünüz alan çok geniş bir alan. Burada bu fuar alanında 172 tane ürün bu alanda sergileniyor. Bunların sadece hatırda belki kalabilsin diye ülkemize şu son 3 yıldaki katkısı $200 milyon civarında, $180 milyon biraz üzerinde bir katkı sağlandı. Tabii bunlar sistemin içindeki alt sistemlerle başladı. Daha yüksek teknolojik ürünlerin Aselsan'la birlikte, çalıştığı firmalarla birlikte yerleştirilmesi, geliştirilmesi de bizim bu yolculuğumuzun bir parçası. Biz çok memnunuz. Hani sadece buradaki millileştirilmiş ürünler sergilerimizde kalmadık. Millileşme ve yerleşmeye verdiğimiz önemi işte standımızın hemen önündeki alanda düzenlediğimiz belgelendirme, onaylı tedarikçi yapma, teşekkür belgelerinin sunması gibi etkinlikleri de kendi standımızın, kendi bu alandaki fuarımızın bir parçası yaptık. Dolayısıyla yerlilik ve millilik bizim için çok önemli. Bu yolculukta devam ederken kendi geliştireceğimiz sistemimiz içinde, büyük sistemin içinde yerlileştirilebilecek, millileştirilebilecek komponentleri biz hedef olarak sanayicilerimize gösteriyoruz. Bunlardan olabilecek alımlarımızın miktarını, 3 yılda 5 yılda toplam alabileceğimiz miktarları da önlerine koyarak bunu bu kalitede yaparsanız 3 yıl içinde şu fiyattan biz yurt dışından alıyoruz, yaparsanız işte 5 yıl içinde bu kadar almayı taahhüt ediyoruz dediğiniz zaman sanayicimiz tabii ki taşın altına bırakın elini, biliyorsunuz Türk sanayicisini, gövdesini de koymaya her zaman hazır ki bu savunma sanayi olunca farklı bir anlam kazanıyor. Şimdi biz bu yaklaşımla kataloglar hazırladık. Bu kataloglarımızı organize sanayi bölgelerimizle, sanayi odalarımızla, ticaret odalarımızla paylaşır haldeyiz. Tabii Savunma Sanayi Başkanlığımızın da EYDEP programı var. Bu program çerçevesinde paylaştırılabilecek ürünler, yerleştirilebilecek ürünler, o kapsamda da birlikte hareket ediyoruz. Benim size hani rakamsal olarak söyleyebileceğim belki şu olabilir. Geçtiğimiz sene Aselsan yurt içinde 3200 firmayla çalıştı. Bu 3200 firmanın 2716'sı KOBİ niteliğinde firmalardı. Yani biz her büyüklükteki firmayla çalışılabilecek kapasiteye, enerjiye, isteğe sahip bir firmayız. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bunları burada birlikte sergilemekten de onur duyuyoruz. Hani uluslararası alanda ilk 50'ye girmek, ilk 48'e girmek, tabii ki ilk başta bizim kendi çalışanlarımızın, mühendislerimizin, iş geliştirmecilerimizin, her anlamda Aselsan'a katkı sağlayan Aselsan çalışanının mutlaka önemli başarısı. Ama bu önemli başarı da işte bizim birlikte çalıştığımız alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımızın ortaya koyduğu o premit yapısında sorumluluk alan herkesin katkısı var.
Biraz da ihracata vurgu yapmak istiyorum aslında efendim. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan fuarın açılış programında da bir rakam ifade etti. 3 milyar dolar rakamını aşmayı hedefliyoruz dedi. Yıl sonunda aşılır mı?
Bu hedef konulduktan sonra aşılacak inşallah. Ben şöyle söyleyebilirim. Yani bizim Aselsan'dan başlayarak ifade etmeye çalışayım. Biz Aselsan'ın büyümesini, gelişmesini uluslararası ihracata dayalı bir büyüme modeliyle modellemeye çalışıyoruz ve enerjimizi, stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. İş geliştirme stratejilerimizi, yeni açılımlar yapmayı, yurt dışındaki müşterilerimizi, beraber çalışacağımız paydaşları, kendi alanımızda iyi olduğumuz konularda kendimizi daha iyi ifade edebilecek, fırsat bulabileceğimiz platform üreticileriyle beraber büyük projelere nasıl girebileceğimizin stratejilerini hem yurt içi hem yurt dışı paydaşlarımızla yapıyoruz. Bunun meyvelerini aslında geçtiğimiz yıl ciddi anlamda gördük. Geçtiğimiz yılı hatırlayacak olursanız pandemi yılı, çok ciddi seyahat sıkıntıları var. Uçuşlar iptal edildi. Uluslararası seyahatin yapılmasının çok zorlaştığı ve çok sınırlı olduğu zamanlardı. Zaman zaman da belli ülkelere, bu yıl da devam ediyor malum, pandemi şartları devam ediyor. Biz geçtiğimiz yıl Aselsan olarak 456 milyon dolar ihracat sözleşmesi imzaladık. Geçtiğimiz sene imzaladığımız sözleşmelerin 1/3'ü uluslararası sözleşmelerdi. Yani %30'un üzerindeki bir rakam Aselsan'ın sözleşmelerinin uluslararası sözleşmeler olarak almıştı. Bizim tabii bu imzaladığımız sözleşmeler de yıllara yaygın olarak, backlog olarak ifade edilen siparişlerimizin toplamı da 1 milyar doları geçti. Tarihinde ilk defa böyle büyük bir rakam oldu. Yıl sonuna doğru, yani bu yıl içinde 2021 yılı için biz geçtiğimiz sene kırdığımız rekorun üstüne çıkacağımızı görüyoruz. Bu fuarda da güzel anlaşmalarımız oldu. Henüz size belki buradan paylaşamayacağım farklı ülkelerle el sıkıştığımız projeler oldu. İhracat yolunda biz tüm savunma sanayi olarak büyük bir gayret içindeyiz. Aselsan da bu konudaki başarılarını, gayretlerini artırarak devam ettirmek istiyor. Çünkü stratejimizi baştan da söyledim. Uluslararası ihracat yaparak büyümeye, büyümek olarak koyduk.
İnsan kaynağı da çok önemli efendim, özellikle. Çalışan sayınız şu an ne durumda? İstihdam politikanızı biraz sizden dinlemek isterim.
Olur, peki. Şu an itibariyle 9000'in biraz üzerindeyiz. Yani 9000, 5, 10 arası. Her gün takip ediyorum çünkü bunu. Aselsan'ın en önemli aseti, en önemli kaynağı insan kıymeti olarak biz ifade ediyoruz. Ülkemizin güzide üniversitelerinde yetişen, kıymetli beyinler. İşte bunu Harvard Business Review her sene raporluyor. Aselsan'ı tercih ediyor. Biz ne yapıyorsak bu kıymetli insanlarla yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 7 farklı ARGE merkezimiz var. Ve 8 farklı teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Yani 8 dışarıda, 7 içeride diye düşündüğünüzde 15 ayrı birim ARGE faaliyetlerini devam ettiriyor gibi düşünebilirsiniz. ARGE bizim için önemli. ARGE'yi de işte kıymetli personelle ancak yapabilirsiniz. Ve biz başladığımız her bir projeyi mutlaka yenilik getirerek, üstüne katarak ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. İnsan politikalarımızın, istihdamımızın artışını da yine size geçen seneki rakamlarla ifade edebilirim. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz birçok sektör dünyanın her tarafında işten çıkarmalar oldu. İnsan sayısında azalmalar oldu. Aselsan geçtiğimiz sene 1400 kişi istihdam yaptı. Bugün itibariyle de 800'ü buldu. Yani 2020 yılı istihdamımız 800 kişiyi buldu. Bizim tabii ki büyüme aslında istihdamla büyüme veya kişi sayısı artarak büyümemizi gösterme veya böyle bir büyüme modeli peşinde değiliz. O bizim arzu ettiğimiz bir şey değil ki bunun en büyük ispatı işte millileştirdiğimiz ürünler ve birlikte çalıştığımız firmalar. 3000'in üzerinde firmayla çalışıyoruz dedik. Biz bilginin ekonomisinin oluşturulmasında, tasarımın yapılmasında, mühendislik problemlerinin, zor problemlerinin çözülmesinde insan kaynağımızı yoğunlaştırıp problemler çözülüp sistemler oluşturulduğunda bunların alt bileşenlerini yapabilecek, kaliteli ürünleri bize sunabilecek alt yüklenicilerle paylaşıp daha sonra bunları entegre edip işte sahada da etkin bir şekilde kullanımını sağlayabilecek sayıda personeli tutmayı veya personel almayı tercih ediyoruz. Yani personel olarak büyümek bizim birinci derece şeyimiz değil ama geçtiğimiz senede ne kadar işlerimizin geliştiğini, büyüdüğünü, aldığımız istihdam, oluşturduğumuz istihdam da kendiliğinden gösteriyor. Geçtiğimiz sene 1400, bu sene 800 yine almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla biz bu konuda yani sanırım en çok tercih edilen, şöyle bir şey söyleyeyim size. Aselsan'ın bizim belki işimizi de zorlaştıran bir kısım. Yani çok tercih edildiğinde en iyinin en iyisini de seçmek kolay bir iş değil. İnsan kaynakları departmanımızda bugün itibariyle 100 bine yakın başvuru var. Aselsan'da çalışmak isteyen.
Bu kadar da ciddi bir rakamdan bahsettiniz. Sürdürülebilirlik konusuna da vurgu yapmak istiyorum. Aselsan'ın özellikle karbon salınımı konusunda da çalışmaları var. Onu da dinlemek isterim efendim.
Harika. Yani bu sıfır atık konusunda ve karbon salınımı konusunda Türkiye'deki en yüksek puanlamayı alan şirket. Her sene bu puanını koruyor. Savunma şirketleri içinde, dünyadaki savunma şirketleri içinde puan kaybeden şirketler olmasına rağmen bizim rakiplerimiz bu anlamda birazcık geriye düşmelerine rağmen biz puanımızı artırarak koruyarak devam ediyoruz. O kadar güzel bir soru sordunuz ki en güzel örneği bu fuar alanı. Şu anda bizim fuar alanımızın teması sürdürülebilirlik ve doğa. Yani birazcık belki gezecek olursanız 5000 canlı bitkinin burada olduğunu, zeytin ağaçlarının, çeşitli bitkilerin, ağaçların fuar alanımızda olduğunu görebileceksiniz. Fuar standlarımızda kullandığımız malzemelerin %90'ının doğa dostu olmasına gayret gösterdik. Biz sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir işleyiş, sürdürülebilir politikaları özümseme yolunda çok kararlıyız. Yani bu fuarda bunun en güzel ispatı.
Peki. Çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün'le hem savunma sanayinin ihracatını hem Aselsan özelinde gelişmeleri konuştuk. Sözü şimdi merkeze bırakalım.
Teşekkür ediyoruz Rıfat Fırat'a bu özel röportajı için. Devam ediyoruz. Savunma Sanayi Fuarını takip etmeye, özel röportajları getirmeye, ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ahbar ekranlarında olacak. Şimdi piyasalar tarafını konuşmuştuk. Piyasalar tarafına bakmıştık. Piyasalarda FED tutanaklarının bir sinyal var. Varlık alımlarının bu yıl azaltılmasına yönelik. Bir de Delta varyantı. Bunun etkilerini hissediyoruz. Peki daha ne kadar hissetmeye devam edeceğiz? Nereye doğru gidiyoruz? Info yatırım CEO'su Ender Şahin karşımızda olacak. Ender Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, selamlar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi baktığımızda evet, FED'den varlık alımlarının azaltılmasına yönelik bir takvim bekleniyor. Yaklaştığımız söyleniyor. Ama böyle hani yaklaşmaya dair her sinyal moralleri bozuyor. Diğer taraftan artan vakalar söz konusu. Bunun da etkilerini hissediyoruz. Bu konuda sizin öngörünüz nedir? Varlık alım programının ne zaman azaltılması beklenebilir ve bu azaltmaya tepki nasıl olacak? Piyasanın tepkisi nasıl? Hazırlanıyor mu piyasa buna?
Daha önceki yaşanan örneklere göre daha kolay bir geçiş olacak bu noktada. 2008 ve 2010 Amerika'daki Lehman krizi ve 2010'daki Avrupa finans krizindeki benzer durumlar yaşanmayacak. Buradaki sıkılaştırma zamana yayılarak yapılacak öngörüsündeyiz. Çünkü burada enflasyon tarafında biraz daha rahat gelişmiş ülkeler. Eğer enflasyon tarafında bir baskılama olsa idi, bu hareket ve sertlik, geri çekilme, tapering daha sert olacaktı. Bu yüzden bu ara dönemlerde gelecek haber akışına göre bu düzeltmeleri yaşayacağız. Tabii ki her ülke kendi içerisinde bu gelen haber akışını fiyatlıyor. Şu anda bizim Borsa İstanbul bugün %1 civarına yakın seviyelerde bir eksiyle günü tamamlıyor, gözlemlemekteyiz. Dolar tarafında dolar endeksinin Kasım'ın 2020'den sonraki en yüksek seviyeye gelmiş olduğu rakamlar itibariyle 93,5-94 gibi seviyeler. Burada bizim dolar TL'de biraz stres yarattı sabah açılışında. Bizim bilanço dönemi kaynaklı iyi gelen rakamlardan dolayı şu anda biz bu kırılganlığı daha iyi atlatıyoruz. Tabii sanayi şirketlerimizin getirdiği iyi bilançolar nezdinde ihracat kalemindeki başarılı olan sektörler ve alt kırılımdaki şirketlerin desteklediği bilançolarla bu dönemi başarılı atlatıyoruz.
Bilanço döneminden bahsettiniz. Bilanço dönemi işte geride kalıyor. Güçlü bilançolar geldi. Hisselerde bu güçlü bilançoların yansımasını hissettik mi?
Evet, bunun etkisi ihracat yoğun olan şirketler birinci çeyrekteki Avrupa'daki talep ertelenmesinin, aşılama sürecinin gecikmesinden dolayı ikinci çeyrekte taleplerin artmasından dolayı Avrupa bölgesine ihracat yapan şirketlerde bu yansımaları daha fazla gördük. Otomotiv, yan sanayi, cam seramik gibi sektörlerdeki ana şirketler, ihracatı yoğun olan şirketler bu noktada başarılı bilançolar açıkladı. Biz tabii burada son iki haftadır şeyin de etkisini görüyoruz, yabancı ilgisinin. Hisse senetleri tarafında 250 milyon dolar, DIPS tarafında 150 milyon dolar gibi bir fon girişi var. Bu açıkçası bir yerden zıplama gibi görebiliriz bunu. DIPS tarafında %3,5'ları gördüğümüz noktadan şu anda %5,5 yabancı payına gelmiş vaziyetteyiz. Bu bizi biraz moralmen destekliyor açıkçası. Keza Borsa İstanbul'daki yabancı takasına da baktığımızda 2004 yılından beri en düşük seviyelerin biraz üzerine çıkmış vaziyetteyiz. %42,5'lar gibi bir yabancı takasına şu anda sahibiz. Bunlar biraz moralleri şu anda yukarıda tutuyor.
Yani şunu söyleyebilir miyiz? Özellikle hani güçlü bilançolara karşı biraz kayıtsız kalınması zor gibi gözüküyor. Bir tarafta üretimin devam ettiğini, bir tarafta ihracatın arttığını ve üretim yapan, ihracat yapan şirketlerin ön plana çıktığını belirtiyorsunuz. Yılın geri kalanı için beklentiler de yine üretimin ve ihracatın güçlü olmasına yönelik bir beklenti var. Yılın geri kalanı için beklentiniz ne olur bu anlamda? Yabancı payının artmasını bekler misiniz? Borsa İstanbul için öngörünüz nedir?
Şimdi burada dün gelen haber itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri ve yabancı direkt portföy yatırımları ve portföy yatırımları itibariyle bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz. Burada tabii öne çıkan sektörleri takip etmek lazım. Buraya gelecek direkt yatırımların desteklediği sektörler önde fiyatlanacaktır. Burada bizim ve bütün dünyanın takip ettiği kapanmalar, eğer bu delta varyantının üçüncü dozuyla beraber eğer bir rahatlama olacaksa yılın geri kalanında kapanma olmayan ülkelere yapılacak ihracat yapan şirketlerimizi tabii gözlemleyeceğiz. Burada tabii ki Türkiye'nin kendi iç dinamikleri de önemli. Şu anda üçüncü dozla alakalı, dördüncü dozla alakalı gelişmeleri de takip ediyoruz. Burada bizim yakinen takip ettiğimiz diğer bir gelişme de halka arzlar. Yaklaşık bugünkü halka arz gong töreniyle beraber 30. şirket bu sene halka arz olmuş vaziyette. Toplam büyüklük 12,5 milyar TL'yi geçti. Sene sonuna kadar da bu yoğunlukta devam edeceğini görüyoruz. Bu arzların piyasadan çekeceği likidasyonun da bütün genel anlamda etkileri de olacaktır. Bunların da yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerekiyor.
Peki hani bu bahsettiğimiz takvime göre, öngörülen takvime göre Amerika'da tahvil alım programının azaltılması o dönemde piyasada hani yine oynaklığın artacağı öngörülürse içeride de güçlü bilançolar geliyor. Bir de ucuzluk hikayesi de bahsediliyor. O dönemdeki kesişmede nasıl bir tepki verir Borsa İstanbul?
Şimdi burada ucuzluk kesimi tarafında şu anda Borsa İstanbul'un tarihinin en düşük seviyelerinde fiyatlamalar var ama yani bu bir referans ya da gösterge olmasın. Ucuzun da ucuzu vardır. Bizim burada en önemli şey makro anlamda bakacağımız nokta bizim faiz enflasyon ekürisini doğru yönetebilmemiz. Enflasyonun şöyle kötü bir huyu vardır, yapışkanlık huyu vardır. Bu bütün ekonomi ve normal sosyal hayatı etkileyen bir konudur. Bir noktadan sonra biz nesil olarak yüksek enflasyonla yetişmiş bir nesliz. Herhangi bir ürünü alırken fiyatın artma bahanesi ya burada enflasyonu takip etmiyor musunuz, görmüyor musunuz gibi argümanların üretildiği noktada bu sizin için kötü bir alışkanlık olmuş demektir. Bizim bu ilişkiyi çok iyi yönetmemiz lazım. Eğer bu sarmaldan biz kendimizi yıl sonuna kadar kurtarabilirsek ki %13 olan yıl sonu enflasyon beklentisi 16,5 seviyelerine ötelenmiş vaziyette. Biz bu noktalarda, bu referans değerlerde yıl sonunu kapatabilirsek dönemsellik itibariyle o zaman biz kendi hem sektörel hem normal hayat hem de Borsa İstanbul'da beklediğimiz olumlu haberleri ve olumlu fiyatlamaları görebiliriz.
En çok sorgulanan ve en çok bakılan son dönemde özellikle bankacılık endeksiydi. Bankacılık endeksinde sizin de bahsettiğiniz gibi yabancı alımların da son dönemde arttığını görüyoruz. Onunla birlikte de bir hareketlenme gördük. En kötü geride kaldı mı? Biraz tabii zor bir soru yani bilmek. Ama yılın geri kalanı için beklentiniz nedir bankacılık sektöründe?
Bankacılık sektörü için gelen bilançolarda kamu ve özel olarak ayırdığınızda performansı zaten çok rahat görüyorsunuz. Ama dediğim gibi biz burada faiz ve enflasyon tarafını doğru yönetebilirsek şu ana kadar en çok dayak yiyen sektör olan bankacılık sektöründe beklenen ve hak ettiği piyasa değerleri, piyasa çarpanlarını görmemiz olası. Ama burada gerçekten yıl sonu enflasyon hedefinin mutlaka tutturulması lazım.
Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten zor bir dönem. Neden zor bir dönem? Çünkü belirsizlikler çok fazla ve bu belirsizliklerin sonunu bilmek gerekiyor. Tüm sektörler için bunu görmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun.
Teşekkür ederim. İyi günler.
Teşekkürler. Evet, COVID-19 belirsizliği ciddi anlamda devam ediyor. Bu belirsizliğin de etkilerini görüyoruz. Şimdi devam edelim. Spor ekonomisiyle devam edeceğiz. Biraz spor konuşacağız. Neden? Çünkü Türk takımları Avrupa arenasında önemli maçlar olacak bu akşam. O maçları konuşacağız, beklentileri konuşacağız. Şimdi önemli maçlar var. Bu maçlardan bir tanesi de Roma'da Roma ile Trabzonspor arasında bir maç olacak. Gelecek hafta Roma'ya gidecek. İlk maç Türkiye'de olacak Trabzonspor-Roma arasında. Sonra da önümüzdeki hafta da Roma'ya gidecek. Peki nasıl bir ortam var? Ne bekleniyor? Dündar Keşaplı bize oradaki izlenimlerini aktaracak.
Evet, teşekkürler. Başkenti Roma'dan, Olimpia Stadyumu'ndan. Ancak tabii bu akşamki karşılaşma, ilk karşılaşma Trabzonspor Roma arasında oynanacak mücadele. Trabzon'da oynanacak. Türkiye saatiyle yerel olarak, yerel saatte 20.30'da ATV ekranlarından Trabzonspor Roma futbol heyecanını spor severler izleyecek. UEFA Avrupa Konferansı Ligi Playoff Turu ilk maçında Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni kurulmuş olduğu kadro ile birlikte Trabzon'un güçlü kadrosuna karşı mücadele edecek. İtalyan ekibi önemli bir sınav. İki takım içinde Corriere Sport Mourinho hazırız. Başlamak için her türlü hazırlıkları tamamladık. Ancak herkesten çok sabırsız olan takımın genç oyuncusu Zaniolo. Zaniolo uzun bir süredir sakattı ve bir yıl aradan sonra yeniden sahalara dönmenin sevincine heyecanlaşıyor. Bu akşam Trabzon karşısında ilk 11'de mücadele edecek takım adına bir şampiyonlar gibi maçıymış gibi oynayacağız dedi Mourinho. Mourinho kendisi 58 yaşında Portekizli teknik direktör, 21 yıllık kariyerinde yaklaşık 33 kez kupa kaldırdı. Oldukça başarılı bir teknik adam. Son olarak 2008-2010 yıllarında Inter'de teknik direktörlük görevi yapmış ve 4 kupa kazanarak Inter tarihinde ve İtalya Serie A'da büyük bir başarıya imza atarak yerlerde güzel anılar bırakmış. Şimdi Roma yeni bir sayfa açmak istiyor çünkü Roma 2001 yılından bir yana şampiyon olamıyor ve Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açmak isteyen Roma bu akşam deplasmanda Trabzon karşısında zorlu bir mücadele olacağını kabul ediyor teknik direktör Jose Mourinho. Ancak tabii herkes, her iki takımdan biri mutlak galibiyetle sonucu elde ederek turu geçmeyi hedefliyor. Ancak diğer yandan İtalyan spor medyasında ise La Gazzetta dello Sport Zaniolo'nun gecesi 347 gün sonra yeniden sahalara dönüyor. Hollanda-İtalya maçında 7 Eylül gecesi sakatlanan Zaniolo'nun mutlu anı. Yüzü gülüyor çünkü yeniden sahalara döndü. Tutto Sport ise sadece kazanmak için çok iyi hazırlandık demiş Mourinho. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, spor severler, Romalı spor severler bunu bizden bekliyor. Tabii diğer yandan Gervinho, Perez, Hamsi, Cornelis gibi birbirinden değerli oyuncular var Trabzon'da. Bunu da unutmamak gerekir. Oldukça güçlü bir takıma karşı mücadele vereceğiz demiş. Tabii diğer yandan Perez'in mesajı var, eski Romalı oyuncu. Trabzon'a gelmek doğru bir seçimdi. İyi ve mutluyum burada demiş. Ancak bu akşam eski takıma karşı en iyi şekilde oynayacağım mesajı da yinelemiş. Evet, geri sayım başladı. Bu akşam ATV ekranlarında bir futbol şöleni var. Diğer yandan önemli bir sonuç elde ederek Trabzonspor'un arzumuz tabii bu. Bütün Türk takımları Avrupa'da mücadele verecek. Gelecek hafta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda 26 Ağustos Perşembe akşamı rövanş maçı için dileriz güzel bir sonuç elde edilir, güzel bir maç olur. Eminim Roma-Trabzonspor karşılaşması ATV ekranlarında spor severlerle buluşacak ve güzel bir maç izleme şansı bulacak. Ancak tabii karşısında Trabzonspor'un önemli bir takım var. Roma hızlı oynayan, hızlı hata geçen, iyi savunma yapabilen oyunculardan oluşuyor. Pes etmeyen bir kadrosu var. Evet, gönlümüz her zaman tabii Türk takımlarından yana. Kısaca aktaracağımız başkent Roma'dan, Olimpiyat Stadyumu'ndan notlarımız bunlardı. Yine birlikte olmak dileğiyle söz İstanbul Stüdyoları'nda sizde.
Günder Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz. Trabzonspor Roma ile karşılaşacak, sonra Roma'ya gidecek. Tabii önemli bir deplasman Roma. Tüm bunları konuşacağız. Spor yazarı Lütfü Özel karşımızda olacak. Lütfü Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi çalışmalar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi Trabzonspor Roma ile, Fenerbahçe Helsinki ile, Galatasaray Rangers ile maçları var. Şimdi maçlara baktığımızda herhalde Roma, değil mi? Çok heyecanlı bir maç olacak gibi gözüküyor Roma ile yapılacak maç.
Şöyle biraz neşeli bir şeyle başlayayım. Dündar İtalya'da yaşaya yaşaya İtalyan olmuş. Öyle görünüyor.
Değil mi?
Bir de Roma'yı anlattı. Ben de Trabzonspor tarafından bakayım. Çünkü biz Trabzon'da, bunu biraz espriyle söylüyorum tabii. Hani ne Romalar gördük, ne Liverpool'lar, ne Inter'ler gördük. Hepsini gördük. Dolayısıyla Barcelona'sı dahil olmak üzere. Onlar da geldikleri gibi gitmeyi bildiler. Tabii ki şaka bu. Futbolda her şey olabilir ama şöyle söyleyeyim. Roma maçı için de Trabzon maçı için özellikle ifade etmek istiyorum. Sezon başındayız. Bakın Dündar dedi ki çok hızlı oynuyorlar. Şudur budur vesaire filan. Daha Mourinho orada bir takım oyunu oluşturmaya çalışıyor. Transferleri var. Dolayısıyla sezon başı yapılan karşılaşmaların, bütün karşılaşmaların hepsinin sonuçları her türlü şeye açıktır. Ben Trabzonspor'un aslına bakılırsa daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Niye diye sorarsanız o da şu. Mourinho küçümsemiş yalnız biz onu da ifade edeceğim. Transferleri erken yaptılar. Hala transfer yapılıyor, eklemeler yapılıyor. Bugün de bir oyuncu geldi Alanyaspor'dan. Ama şöyle söyleyeyim. O erken yapılma, transfer yapılma ve kamp dönemini erken başlatıp takımı oluşturma meselesi önemli. Mourinho da bunun hakkını vermiş. Trabzonspor için hiçbir oyuncu için özel önlem almayacağız. Ama onlar takım oyunu oynuyorlar. Dolayısıyla bizi ona göre kendimizi ayarlayacağız diye ifade etmişler. Evet, takım oyunu oynamak çok önemlidir, çok değerlidir, farklıdır. Tabii ki Trabzonspor yöneticilerden de bu konuda açıklama var. Yani kaybederiz, eleniriz, elenmeyiz vesaire filan. Evet, fakat bizim bunları aşmamız lazım. Yani Roma'yla kafa kafaya oynamayı, oynayacak seviyelere gelmemiz lazım. Diğer karşılaşmalar nispeten, hani Kopenhag maçı belki Sivas için biraz daha sıkıntılı olabilir ama kendi sahasında oynayacak, konuşuruz istiyorsanız. Bunların hepsini aşacak bir güce, bir ekonomiye, bir yapılanmaya ulaşmamız lazım. Biz bu anlamda esas sıkıntılarımızı yaşamaya devam ediyoruz. Sıkıştıracak olan ya da bizi geleceğe yönelik olarak daraltacak olan şeyler bunlar. Yoksa Roma da gelir, başka takım da gelir. Kora kor mücadele edersiniz. Orada iyi oynarsınız. Deplasmanda belki daha rahat oynarsınız. Trabzon'da seyirci faktörü de olacak elbette ki. O da bir avantajdır. Ama Galatasaray için de, Sivas için de ve Fenerbahçe için de tabii ki bu akşam şöyle diyeyim. Aslında zor maçlar demek içimden gelmiyor ama şartlar biraz işleri zorlaştırıyor tabii. Ama ağırlıklı olarak kadro yapıları anlamında söylemek istiyorum tabii ki.
Evet. Diğer taraftan Fenerbahçe-Helsinki maçı.
Evet.
Ne beklemek gerekiyor? Nasıl bir maç olacak?
Şimdi şöyle isterseniz izin verirseniz çok çabuk 3 maçı da üzerinden tabii değerlendirerek ilerleyeyim isterseniz. O Fenerbahçe'nin rakibi için bizim açımızdan, bizim kadromuz, teknik direktörümüz tabii ki bir yapılanma içerisinde Fenerbahçe. Onda bir sorun yok ama 3-4-3 gibi yeni bir mantıkla takımı oluşturmaya çalışıyor. Eksik oyunculardan kaynaklanan bunu sahaya yansıtamama sorunları da var. Bu da bir gerçek şüphesiz. Ama kendisi demiş ki yani maç içerisinde artık modern futbol her türlü atraksiyonu, her türlü işi yapabileceğiniz bir döneme girdi futbol, modern futbol anlamında. Ben buna katılırım. Sonuca nasıl yansır? Sezon başı bu Fenerbahçe için de geçerli. Nasıl olur bilmiyorum. Helsinki açısından bakarsanız onlar 15 maç oynamış durumdalar. Ve bir devinimleri var, bir hareketlilikleri var. Hani bize Fenerbahçe ile kıyaslarsanız yenebileceğimiz bir takım. Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynanacak ama daha hazır bir kadroyla gelecekler. Teknik direktörler de zaten maç ortada her şey olabilir demiş. Benim Sivas-Kopenhag maçıyla ilgili Rıza Çalınbay'ın sözlerinden yola çıkarak bir değerlendirme yapmak isterim. O da şu, yorgunuz demiş. Bunun cevabını Mourinho daha önce verdi. Bunun cevabını veren teknik direktör de Türkiye'de şu anda. Dedi ki o daha önce evine ekmek götürmek durumunda olanlar yorulurlardı. Bizim yorulmak gibi bir lüksümüz ve bir durumumuz yoktur dedi. Ben buna katılıyorum. Profesyonel futbol bilimle, antrenman teknikleriyle pek çok şey altından kalkılabilir. Sezon başı daha farklı ifadelerle belki hazırlık anlamındaki değerlendirme yapabilirlerdi ama ben yorgunluğu asla kabul etmiyorum. Galatasaray'a gelince Galatasaray belki bu Markao meselesinden kaynaklanan bir karışıklık yaşadı. Takıma nasıl yansımıştır? Tabii ki toparlarlar. Profesyoneller bunlar. Mentörleri vardır. Takım içerisindeki dinamikler, farklı işler, yönetimle vesaireyle oyuncuya karşı da bir tepki oluşmuş durumda. O da bir gerçek. Bunu aşarlar diye düşünüyorum. Ama orada alınacak iyi bir sonuç gol atma meselesidir. Ağırlıklı olarak iyi sonuçtan kastım. Her ne kadar gol averajı kalmadı gibi bir durumla da karşı karşıyayız ama grup başlarına geçtiğimiz zaman bunlar değerli olacak elbette ki. Ben Galatasaray'ın da yükselen formuyla, takviyeleriyle daha iyi, daha olumlu sonuçlar almaya doğru alabileceğini düşünüyorum. Evet. Fakat size şunu söylemek isterim. Eğer vaktiniz varsa çok kısa.
Buyurun, çok kısa olarak alayım.
Çok kısa. Bu maçları biz kazanmalıyız. Bu maçları kazanırsak takımların gelirleri ve hareket kabiliyetleri artar.
Onu bunlar soracağım. Olmazsa, Lütfü Bey, bu maçların yani bir gelir sağlıyor mu maçlar? Hani Şampiyonlar Ligi sağlıyor.
Maçların bir, bakın yayın geliri sağlıyor. evinizde oynuyorsanız stat gelir sağlıyor, maç önü gelirleri sağlıyor. Geçen pandemi döneminde Avrupa'nın bütün kulüplerinin en büyük gelir kaybı maç önü, maç etrafındaki yapılan gelirlerden yoksun kalmaktı. O kadar büyük rakamlar oldu ki bunlar. Bu konuyla ilgili çalışma yaptığım için iddialı ve net bir şekilde ifade ediyorum.
Ama Şampiyonlar Ligi gibi bir gelir sağlamıyor tabii, değil mi? Şampiyonlar Ligi gibi bir gelir sağlamıyor.
Değil, evet. Ama biz tabii şimdi Konfederasyon Ligi çıktılar. Aslında yavaş yavaş üst lige daha fazla önem vermeye başladı UEFA ve gelirleri de oraya akıtmaya doğru çok önem veriyor. Dolayısıyla oralarda olmanız için buralardan puan almanız lazım. Takım, ülke puanları almanız lazım ki yer bulabilirsiniz. Yoksa olduğumuz yerde biz debelenmeye ve biraz önce yayına girerken söylediğim gibi biz yeneriz canım, aslanız kaplanız gibi hikayelerle vakit geçiririz. Evet. Öyle olmuyor.
Dediğiniz gerçek gibi o yok. Hani büyük pastaya ulaşabilmek için buralardan puanlar toplamak gerekiyor. Buraların önemi de o anlamda önemli. Çok teşekkür ediyorum. Bir cümleniz vardı herhalde, onu da alayım.
Ha, yok yani biz şu anda bununla ilgili gerçek bizim için İyi bir tablo değil. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Kulüplerin boşlukları anlamında söylüyorum.
Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz spor yazarı Lütfü Özel. Yayınımıza katkılarınızdan dolayı.
Görüşmek üzere.
Evet, bugün önemli maçlar var. Fenerbahçe Helsinki ile oynuyor. Rangers Galatasaray ile oynuyor. Trabzonspor Roma ile oynuyor. Sivas Spor'sa Kopenhag'la oynuyor. Önemli maçlar. Tüm temsilcilerimize tabii ki başarılar diliyoruz. Spor ekonomisini burada kapatıyoruz. Biraz sonra ekonomi notlarını kapatacağız. Evet, piyasalar tarafında özellikle FED tutanaklarının etkisini görüyoruz. Artan Delta varyantının etkisini görüyoruz. Bunları konuştuk. Diğer taraftan savunma sanayi fuarı devam ediyor. Önemli röportajlar yapıyoruz. Muhabir arkadaşımız Rıfat Fırat özel röportajla karşınızdaydı. Ve spor ekonomisini de değerlendirdik bu bölümde. Ekonomi notlarının da sonuna geldik. Hoşça kalın.
Podcast dinle.